Profesör Doktor Ekrem Burak İnci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün sokak köpeklerini konuşacağız. Türkiye gündeminden hiç düşmüyor. Hiç de düşmemiş aslında. Yeni bir şey değil.
Değil, evet.
Eskiden de böyleymiş. Dolayısıyla biz bunu hangi tarihte konuşursak konuşalım,
aktualitesini kaybetmiyor.
Kaybetmeyen ve ilgi çeken bir başlık seçmiş olacağız. Sokak köpekleri dediğimizde böyle hani dışarıdan baktığınızda bir şey değilmiş gibi geliyor. Ya evet, ne olacak, kapının önüne biraz yemek koyarız ama üçü beşi bir araya gelince onların da kendine ait bir fıtratı var. Hemen çeteleşiyorlar ve gerçekten yürümekte zorluk çekiyorsunuz. Biz bunun eskisine gideceğiz. İstanbul sokak köpekleri, seyyahların yazdıkları, oradan başlayalım isterseniz.
Evet. Şimdi İstanbul'a gelmiş hiçbir yazar, seyyah olmasın ki sokak köpeklerinden bahsetmiş olmasın. Hatta hiç İstanbul'a gelmeyenler bile. Mesela Jules Verne hiç İstanbul'a gelmedi ama Kahraman Ağa diye veya İnatçı diye bilinen bir romanı vardır İstanbul'da geçen. Orada bile sokak köpeklerinden bahsediyor. Tevenö sokak köpeklerinden bahsediyor. Sokağı paylaşmışlardır diyor. Her birinin kendi sokağı vardır diyor. O sokağa diyor başka köpekleri sokmadığı gibi diyor, o sokak halkından olmayanlara da diyor havlarlar diyor. Yani havlayan köpek ısırmaz diye bir tabir vardır ama yani onu tanıyor. Böyle sizin de dediğiniz gibi köpekler zeki hayvanlar. Enteresan bir sistem kurmuşlar İstanbul'da. İstanbul halkı da malumunuz Türk İslam terbiyesinde küçüklere ve güçsüzlere şefkat göstermek esastır. Hayvanlar da her zaman bu şefkat ve himayenin den pay almışlar.
Biraz geriye dönelim o zaman. Hem Türk kültüründe hem İslam kültüründe, sonra ikisinin birleşiminde köpeğin yeri nedir, oradan başlayalım. Belki neden bu kadar çoğaldıklarını daha kolay anlarsın.
Evet. Şimdi Türk kültüründe köpek makbul tutulan bir hayvan değil. Hatta ismi bile anılmaz. Yani iki hayvan vardır ismi Türk kültüründe anılmaz. Çünkü arkaik cemiyetlerde bir şeyin ismi anıldığı zaman bir uğursuzluk veya bir zarar meydana geleceği düşünülürdü. Veya ona bir zarar geleceği düşünülürdü. Hatta insanlar bile çok zaman isimleriyle anılmazdı. Çocuklar, hanımlar mesela. Çünkü daha narin oldukları için nazara veya kötü tesirlere uğrayacağı düşünülürdü. Bu uğursuzluğundan dolayı birisi, affedersiniz, domuzdur, hınzırdır. Ona dağdaki derler eski Türkler. Diğeri köpektir. Ona da kapıdaki derler. Fakat köpek diye eski Türklerde isim vardır. Evet. Hatta meşhur Selçuklu veziri Saadettin Köpek var. Şimdi yine arkaik cemiyetlerde, buna Romalılar da dahil, Araplar da dahil, Türkler de dahil, vahşi hayvanları isimlerini çocuklarına koyarlardı. Bu düşmanlara
köpek
karşı...
Köpek vahşi bir hayvan mıdır?
Köpek tabii esas... Evet, insanlığın başından beri ehlileştirilmiş ama köpeklerin büyük ekserisi vahşidir. Şimdi insanlara garip gelebilir ama at vahşi bir hayvandır. Yani tabiatta vahşi atlar vardır. Bir kısmı ehlileştirilmiştir. Vahşi eşekler vardır. Hatta yaban eşeği, zebralar malumunuz. Hatta bazı kitaplarda yabani koyunlardan bahsedilir.
Yani bunlar tabiatta doğmuş,
evet,
orada yaşamışlar.
Evet, yaşayan hayvanlar. Köpeklerin de büyük bir kısmı böyle. Ama ehlileştirilmiş. İnsanlığın ilk devirlerinden beri ehlileştirilmiş. Çünkü malumunuz hayvanın insanlara bazı faydaları var. Hatta Yunan mitolojisinde köpek hayvanın koruma sembolüdür. Yani öyle bir misyon yüklenmiştir. Fakat tabii eski Türkler koyun besledikleri için, koyunun da en mühim muhafızı köpek olduğu için Türklerin hayatında öteden beri köpek var olmuş. Hı hı. Gelelim İslam kültürüne. İslam kültüründe köpek hiç makbul tutulan bir hayvan değildir. İslam kültüründe birinci domuz, ikinci köpek sırayla makbul tutulmayan hayvanlardandır. Bunun çeşitli sebepleri, fenli sebepleri, sosyal sebepleri anlatılıyor. Cenab-ı Peygamber'in buna dair sözleri var. Yani evinde köpek beslesin de hiç kimse yoktur ki her gün sevapları eksilmesin. Yine melekler köpek bulunan eve girmezler. Bunu hatta fiili olarak Hazreti Peygamber kendisi yaşamıştır. Vahiy kesiliyor birkaç gün. Sonra bakıyorlar Hazreti Hasan bir küçük köpek bulmuş. Evde onunla oynuyor. Ondan dolayı meleğin gelmediği öğreniliyor. Yine Hazreti Peygamber buyuruyor ki hiç kimseye köpek beslemek helal değildir. Ancak av köpeği müstesnadır. Bekçi köpeği müstesnadır. Bir de davar köpeği, ki o da bekçi köpeği sayılıyor. Yani bu da evin dışında olmak kaydıyla. Yine Hazreti Peygamber'in çok enteresan bir sözü var. Ahir zamanda, yani kıyamete yakın, insanlar çocuk yerine köpek beslemeyi tercih edecekler. Bu hakimde geçen bir hadistir. çok enteresan bu zamanı yaşıyoruz. Evet. Pek çok insanın çocuğu yok veya çocuğu olsun olmasın köpekleri tercih ediyor. Köpek beslemeyi tercih ediyor. Bunun tabii psikolojik sebepleri var. Burada belki yeri değil ama yani köpekler arkadaşlık ediyor. Canlı bir oyuncak aslında. Yani köpek besleyenlerin bir kısmı, hepsi diyemem ama bir kısmı hayvanseverlikten ziyade biraz kendilerini sevdikleri için köpek ve kedi beslediklerini düşünüyorum. Çünkü canlı bir oyuncak, hiçbir oyuncak onun verdiği eğlenceyi vermiyor. İslam kültüründe neden köpek makbul değildir? Bazı hükema, hikmet sahibi kişiler şöyle cevap vermişler. Bir kere öyle ki mesela kedinin, ki o da bir vahşi, yani vahşi demeyeyim de, o da eti yenmeyen bir hayvandır köpek gibi ve vahşidir. Yani icabında et yer, avcı hayvandır köpek gibi. Mesela onun salyası necis değildir. Köpeğin salyası necistir. Necis ne demek? Dini olarak kirli demek. Yani üzerinize o pislik bulaştığı zaman ibadet edemezsiniz, namaz kılamazsınız demektir. Kedinin idrarı insanın elbisesinde necis değildir. Yani kedi kucağınıza oturup da idrar yapsa bununla namaz kılabilirsiniz. Ama mesela yere yapsa orada kılamazsınız. Fakat köpeğin salyası bile necistir. İdrarını bırakın. Ve bazı İslam alimlerine göre 7 kere yıkanması gerekir köpeğin salyası, idrarı ve ıslak tüylerinden gelen rutubet. Yani tüyleri ıslaksa ondan gelen rutubet 7 kere yıkanmalıdır ve bu yıkanmanın birinde mutlaka toprak bulunmalıdır. Şafii mezhebi bu görüşü almıştır. Şafii mezhebinde köpek Şafilerin çok kaçtığı bir hayvandır. Hatta çok kötü insanlara Şafii köpeği derler. Burada Şafii'ye hakaret yok. Şafilere göre köpek, yani uzak durulması gereken, o salyası kadar. Bile evet. 7 kere yıkanacak bir insan demektir. Hatta Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin bir sözü var, bir şiiri var. Es'adül yevmi, yevmün la erel kelbe, velel kelbi yura. En mutlu ve kutlu günüm odur ki köpeği görmedim, köpek de görmedi beni. Yani köpeğe rastlamamak güzel, köpeğin de sizi görmemesi güzel. Yani bu kadar uzak durmuşlar. Onun için İslam kültüründe köpek her zaman evin dışında ihtiyaç için beslenen
bir görevi var.
Bir hayvan olmuştur. Köpeğin bu kadar negatif bir pozisyonda olması ona iyilik yapmaya engel değildir. Yine Hazreti Peygamber'in anlattığı bir hadise var. Eski ümmetlerden bir kadın, kötü bir kadın yolda yürürken bir kuyunun başında susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeği görüyor. Acıyor köpeğe, su çekmek istiyor kuyudan fakat kuyunun kovası kopmuş. Kendisi iniyor, kuyuya inmek kolay değildir, cesaret ister, düştüğünüz zaman kolay çıkamazsınız. Ayakkabısına su dolduruyor, kuyudan çıkıp köpeği suluyor. Bundan dolayı demek imanı da varmış ki Cenab-ı Allah onun günahlarını affediyor ve onu cennete koyuyor. Bu bir hikaye değil, masal değil. Hazreti Peygamber anlatıyor. Demek ki hayvanlara şefkate mani değil. İşte bunun neticesi olarak köpek, Türk İslam kültüründe uzak durulan bir hayvan olmasına rağmen bilhassa İstanbul ve şehirler köpeklerle dolmuştur. Bunun en mühim sebebi İstanbul halkının, şehir halkının köpeklere gösterdiği şefkat ve merhamettir. Her insanın evinin önünde bir taş, taşın içi biraz oyuk, artan yemek. Oraya dökülür, sokak köpekleri gelir, onu yerler.
Her evin önünde var bu.
Var bu. İstanbul'da çöp problemi yoktur. Çünkü bütün çöpleri İstanbul köpekleri hallederler.
Şimdiki gibi ambalaj atığı da olmadığı için çıkan atık zaten tüketilebilecek bir şey.
Köpek tüketiliyor. Onun için köpeklere İstanbul'un çöpçüleri derlerdi. Çok enteresandır. İstanbul'da bu kadar köpek yaşamasına rağmen bu köpekler arasında kuduz vakası Enderi nevadirdendir. Sebebi yetersiz gıda ve çok aşırı geniş cinsi serbestlik sebebiyle bir antidot meydana geliyor hastalıklara karşı. Yani kolay kolay sokak köpekleri hasta olmuyor. Ne gibi? Çok zahmetli hayat yaşayan insanların kolay kolay hasta olmaması. Ama çok çıt kırıldım yaşayanların her türlü ihtimama rağmen gıdası, her şey yerinde olması, hasta olması gibi bir şey. Mesela bu çok kişinin dikkatini çekmiş. İstanbul'da bu köpekler arasında neden kuduz bu kadar yaygın? Mavruyeni Paşa diye bir doktor var. Sultan Aziz ve Sultan Hamid zamanında doktorluk yapmış. Onun bir kitabı var. İstanbul köpeklerinde kuduz vakalarına rastlanmamasının sebebi diye tıbbi olarak bir kitap yazmış. Fakat tabii İstanbul köpekleri, sokak köpekleri bu kadar masum değil. Yani 19. asırda 40-50 bin köpekten bahsediliyor. İstanbul'un nüfusu 500 bin. 500 bin kişi yaşıyor İstanbul'da. 40-50 bin köpek var. Seyyahlar bu köpekleri İstanbul'un vazgeçilmez bir unsuru olarak görmüş. Avrupa'da da bu mesele halledilmiş. Avrupa'da sokak köpeği yok. Çünkü köpek besleyenlere vergi getirilmiş. Sokak köpekleri de itlaf edildiği için sokak köpeği hiç rastlamazsınız. Avrupa'da böyle bir şey yoktur. Kediye bile rastlamazsınız. Bizde şimdi köpekler evde beslendiği için aslında sokakta kedi daha fazla, köpek daha az. Ama yine de çok sokak köpeği var. Çünkü çok çabuk ürüyorlar. Yani ömrü 10 senedir bir köpeğin. 9 hafta hamilelik 9-10 tane yavru yapar. Şu anda 500 milyondan fazla köpek olduğu söyleniyor dünyada.
500 milyondan
fazla. Tabii ölüyor, çoğu ölüyor bunların malumunuz. Bu az bir rakam değil. Peki, şehirler içinde az değil.
Peki İstanbul'da mesela bu kadar çok köpek, kuduz vakası az görülmüş ya da hemen hemen hiç görülmemiş ama insanlara saldırdıkları görülmüş mü?
Görülmüş. Yani Avrupalı seyyahların hikayelerinden biz bunu görüyoruz. Hatta Muallim Naci anlatıyor mesela. Çocukluğumda diyor köpekler bana saldırdı, canımı zor kurtardım diyor. Hatta Hattat Şefik Efendi vardı Sultan Abdülhamit devrinde. O köpeklerden kaçarken Haliç'e atladı ve boğuldu, öldü.
Köpeklerden kurtulmak için.
Evet. Yani ben 5-6 seyyah da okudum. Köpekler bize saldırdı. Köpeklerin olduğu bir sokaktan geçmek bir işkencedir. Hepsi anlatıyor. Alman kolonisinden Anna Rilke vardır. Sultanahmet zamanında burada elçilikte çalışmış. Hatıralarını yazmış. Diyor ki sokaklara çıktığımız zaman iki tehlike sizi bekler diyor. Biri dilenciler, diğeri köpekler. Onun için yanınızda bozuk para ve kuru ekmek bulundurun diyor. Dilencilere parayı vererek kurtulursunuz. Köpeklere ekmek vererek kurtulursunuz diyor. Rilke anlatıyor bunu. Yani İstanbul'da köpeklerin biraz evvel söylediğim gibi tanımadıkları, hatta derlerdi ki eskiden köpek kendinden korkanlara saldırır derlerdi. Kulağının arkasından duman çıkar falan, böyle efsanevi şeyler anlatılardı. Bunun doğruluk payı olduğu söyleniyor. İlmi yönü olduğu söyleniyor.
Korkan insan bir koku yaydı.
Evet. İşte çaresi de işte elinde sopa olacak. Hatta bir tabirdir. Köpekleri salmışlar, taşları bağlamışlar. Yani taş atmanız lazım. Köpeksiz köyde köpekli köyde değneksiz gezmek gibi, yani emniyetsiz, bu bir tabirdir. Elinizde bir değnek olacak, taş olacak. Taş atmaktan kaçar. Yere çömeldiğiniz zaman köpek umumiyetle kaçar ama her köpek de böyle değil. Havlayan köpek ısırmaz derler. Bir müftü vardı Şark vilayetlerinden. Köpek kovalamış. Demek köpekler kovalıyor. Müftü efendi bir evin içine girmiş. Demişler ki müftü efendi, sen demişler kapıyı açmış girmiş yani kurtulmak için. Tabii garip bir durum, evde kadınlar falan var muhtemelen. Demişler ya sen müftüsün, oku üfle. Köpek sana ne yapar? Demiş vallahi ben köpeği gördüğüm zaman kelime-i şehadeti bile unutuyorum demiş. Nerede kaldı ki okuyayım üfleyeyim, köpek korkusu. Kinofobi. Evet. Kinofobi deniyor buna. Malumunuz. Şimdi hayvan severlerde bir egoist tavır var. Herkesin hayvanları sevmek zorunda olduğunu düşünüyorlar. Şimdi sevmek başka şey, hayvanlara kötülük etmek başka
zarar
şey.
Zarar vermekten belki bahsediyorlar. Evet. Yani sevmeyebilirsiniz ama zarar vermek hakkına da sahip değilsiniz.
Yani, ama işte öyle olmuyor. Yani mesela köpeğini tasmasız gezdiriyor. Köpek insanların üzerine yürüyor. Belki bir şey yapmıyor ama mesela huylanan insan çok huylanır.
Korkan için tabii ki.
Çok kötü bir şey. Bir şey yapmaz demekle olmuyor. Yapabilir yani, köpeğin ısırdığını çok gördük. Çok
evdeki kedi bile
ısırıyor,
yani
sahibini ısırıyor. Evet. Yani çok uslu köpeklerin bile ısırdığını, insanın başını belaya soktuğunu biliyoruz. Onun için burada biraz herkesin köpekleri ve köpeklerini sevmesi gerektiğini düşünüyor. Bu biraz tabii egoistçe bir tavır. Yani hayvan sevenlerin bir kere bu tavrı hoş değil. Ama tabii köpeklere kötülük yapmak, o da ayrı bir şey. Fakat işte ben daha önce de burada söylemiştim. Kadın cinayetleri falan çıktı zaman, kadın cinayeti diye bir şey yoktur. Kötülük vardır. Erkek İnsan cinayeti vardır, kadın cinayeti vardır, çocuk cinayeti vardır, öteki cinayeti vardır, hayvan. Yani insan kötüyse herkese, gücü yeten herkese, kendi çocuğunu adam öldüresiye dövüyor veya öldürüyor. Var böyle insanlar. Tabii bu bir ruh hastalığıdır. Yani bir insanın başka bir insana kaba kuvvet kullanmasının başka bir izahı yoktur. Yani devletin cezalandırması bir tarafa. Suç işlemiştir, dayak cezadır bazı yerlerde, tamam, ama normal şartlarda bir insanın haklı bile olsa gücü yeteni dövmesi, ona fiziki şiddet kullanması ruhi rahatsızlığın bir eseridir. Psikopatlığın bir eseridir. Normal bir insan böyle yapamaz. Çünkü nedir bu? Gücüm yetiyor ona. Gücü yeteni yapmıyor.
Yapamıyor.
O zaman bu nedir? Bu bir hastalıktır. Bu çok ciddi bir hastalıktır. Bunun kadını, bilmem köpeği olmaz.
Dayak yiyeceği yerde dayak atamıyor zaten.
Ha, bazen de bazı insanlarda başkalarından gördüğü baskıyı, ezikliği altındaki insanlardan çıkarır. O çok daha vahim bir psikolojik rahatsızlıktır. Onun için böyle kategorize etmenin manası yok. Kötü insan her yerde kötüdür. Bizim ecdadımız hayvanlara her zaman iyi muamele etmiş. Evine sokmamış, köpekten kaçmış. Ama köpeklere iyi muamele etmiş.
Ya zaten kötü muamele etse, itlaf etse bugüne kadar sokaklarda köpek kalmazdı, Avrupa'da olduğu gibi.
Evet, aynen öyle. Şimdi hatta bu köpeklerin karakterleri, Melville var, Moby Dick yazarı. O İstanbul'a gelmiş Sultan Mecid zamanında köpekleri anlatıyor. Çok güzel tasvir ediyor ki bu diyor köpeklerin diyor işte tabiatları bile farklı. Mesela Galata köpekleri, Eminönü köpekleri birbirinden farklı. Mesela Galata köpekleri daha eziktir diyor. Eminönü köpekleri kuyruğu diktir diyor. Galata köpekleri daha garibandır diyor. Daha sefildir, tüyleri falan diyor. Bunlar daha bakımlıdır, parlaktır. Yani sur içindekiler şunu demek istiyor.
Bakıyor.
Sur içindekiler Müslüman ekseriyettedir. Galata gayrimüslimdir. Gayrimüslimler o kadar merhametli değil hayvanlara. Yani evinde beslediğine, evinde köpek besleyen insanın siz merhametli olduğu neticesini çıkarmayın. Öyle olabilir. Ama o onun delalet etmez. O tamamen %100, bir oyuncak.
%100.
Evet, onun bir oyuncağıdır o. Egoistliğinin belki de bir alametidir. Yani bu insanı bazen kandırır. Buna da inanmamak lazım. Yani İstanbul köpekleri 19. asırda ciddi problem teşkil etmiş. Sultan Mahmut demiş ki yani bu böyle olmaz. Sokaklar köpeklerden geçilmiyor. Bunlar insanlara zarar veriyor, pisletiyor. Bir de artık Sultan Mahmut Avrupa'yı bir düzen kurmak istiyor. Yani İstanbul çamurlu, balçıklı, sokaklarından lağımlar akan bir şehir olmamalı. Ortaçağ şehri hüviyetinde köpekleri teknelere dolduruyorlar. Sivriada'ya, Marmara'nın ortası Sivriada, oraya götürüyor. Götürürken bir fırtına çıkıyor. Fırtına çıkınca aman aman diyorlar, bu ilahi bir işaret, geri dönüyorlar.
Eskiden bu işaretleri böyle okurlardı
insanlar. Evet, eski insanlar böyle. Sultan Aziz zamanında yine aynısına teşebbüs. Çünkü Sultan Aziz Avrupa görmüş. Avrupa'da biliyor, her taraf tertemiz. Senin sokakların köpekler.
Kısırlaştırmak diye bir şey o.
O da İslamiyet'te caiz değil. Yani bir hayvanı ve bir insanı kısırlaştırmak onun tabii hayatını
ama
engellemek demek.
Ama şimdi
oraya demek.
Bıraktığınız zaman da ölüme terk ediyorsunuz.
O da yanlış. Onu da söyleyeceğim birazdan. O da yanlış. Yani hayvanı götürüp Sivriada'yı bırakmak ne demek? Açlıktan öl demektir. Evet. İtlaf edilecek. İslamiyet'te zarar veren hayvanların. Yani herhangi bir sebeple zararlı hayvanların acı vermeden, itlaf edilmesi caizdir.
Kesmek
bu bir kedi olabilir. Yani eskiden kesmek. En az acı veren öldürme kesmedir. Çünkü anlıktır ölümü. Yani uzun zaman acı çekmez. Ama şimdi kesmeye muadil acı vermeyen öldürme metotları
İlaç
var. Kullanarak yani bunu yapılacak. Köpeklerin ve bu tür hayvanların itlafından başka çare yok.
Şimdi belki bugüne geleceğiz. Bu barınaklarda da durum aslında çok da gördük işte örneklerini. Vahim. Orada daha da kötü.
Sonra kısırlaştırınca ne olacak? Yani köpeğin ısırması veya mikrop taşıması veya buna benzer bir şeyini engelleyemiyorsunuz.
Süre içinde en azından.
Azaldığını umuyorlar. O da bir de kısırlaştırılan hayvanın tabiatı değiştiriyor. Başka problemler meydana geliyor. Yani o da bir problem. Osmanlı bununla çok uğraşmış.
Neler bulmuş çare olarak detayları kısa bir aradan sonra konuşacağız. Profesör Doktor Ekrem Burak İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Osmanlı'da sokak köpeklerine karşı nasıl bir tedbir alınmış? Biz İstanbul'dan konuşuyoruz ama belki bütün Osmanlı coğrafyası içinde benzer şeyler konuşuldu.
Evet. Şimdi bu 19. asırda artık Avrupa'yı bir hayat başlayınca bir tedbir almak ihtiyacı hasıl oldu. Yani bu köpeklere ne yapılacak? Sultan Mahmut bir tedbir almak istedi. Sultan Abdülaziz bir tedbir almak istedi. Sultan Abdülaziz zamanında dediler ki biz bu köpekleri yine babası Sultan Mahmut zamanında o Sivriada'ya götürelim. Orada kendi kendilerine ölsünler. Fakat bu sefer İstanbul'da bir yangın çıktı. Dediler ki bu yangın ilahi bir işaret. Vazgeçtiler. Sultan Abdülhamit zamanında yine teşebbüs edildi. Kaiser geliyordu 89 herhalde ilk seyahatlerinde 89'da. Kaiser gelirken bu köpekler sokakta olmadığı için Kaiser meraklı her yeri geziyor. Sokak köpekleri olmasın çirkin bir görüntü. Belediye bunları toplamaya teşebbüs etti. Bu sefer halk mani oldu. Çünkü daha önce başımıza bela geldi, yangın oldu. Biz köpekleri toplatmayız. Sultanahmet zamanı da malumunuz böyle şeylerden çekinen bir zaman. Aman yapmayalım dedi. Yani çekinelim başımıza iş gelir. Meşrutiyet zamanında belediye artık eskisi kadar merhametli olmadı. Kolera salgını zamanında köpeklerin varlığı İstanbul halkını korkuttu. Ve belediye köpekleri 910 senesinde teknelere doldurdu. Çingenelere vazife verdi. Böyle tahta kıskaçlar yaptılar. O tahta kıskaçlarla köpekler toplandı. Kafesli arabalara kondu. Oradan teknelerle Sivriada'ya götürüldü. Oraya bırakıldı. Buradaki Köpeklerin uğultusu günlerce İstanbul halkının yüreğini parçaladı.
Dayanılır gibi değil tabii.
Hayvanlar birbirlerini yediler. Geri kalanlar açlıktan öldüler. Oradan geçen gemiler o ekmek falan atarlardı. Şimdi bu kuşlara simit attıkları gibi martılara. Bir müddet sonra hayvanlar öldü. Kokusu günlerce ortalığı tuttu. Arkasında bir Marsilyalı, uyanık bir Marsilyalı dedi ki bu köpek leşlerini ben alayım. Belediye ona ihaleyle sattı. Onların kemiklerini topladı, götürdü Marsilya'ya. Bir takım sanayi eriyiklerin eritilmesinde köpek kemiklerinin kullanılması varmış. Bu şekilde onları kullandılar. Bir kısmı bu eriyik toplamak için, eriyikleri meydana getirmek için, bir kısmı gübre için bu köpek leşleri kullanıldı. Ertesi sene geriye kalan köpekler, o zaman Şehremini Cemil Topuzlu'ydu, İstanbul'un en meşhur belediye başkanlarındandır operatör doktor Cemil Paşa. Cemil Paşa ki İstanbul'un iz bırakan başkanlarındandır, müspet ve menfi iz bırakan başkanlarındandır. O da aynısını yaptı fakat bu sefer Esirli Adaya götürmedi. Zehir ilaç enjekte ederek İstanbul'daki köpeklerin mühim bir kısmını itlaf ettirdi Cemil Paşa. Bu sefer yani itin duası kabul olsa gökten kemik yağdı derler ama o sene Trablusgarp Harbi, ertesi sene Balkan Harbi, iki sene sonra da Birinci Can Harbi felaketlerini İstanbul halkı bu köpeklerin ahına bağlamıştır. Yani köpekleri böyle
öyledir
yapıldığı
eski
için.
Öyledir eski
insanlık. Eski insanın hali
bu. Döneceğini düşünüyorum.
Döneceğini düşünüyorum. Şimdi bundan dolayı bu sokak köpeklerine karşı her zaman bir merhamet olmuştur. Ve belediye bu hususta hiçbir tedbir almadı. Ancak kuduz hastalığına binaen bu hayvanları topluyor, muayene ediyor, aşısını vuruyor, kulağına bir şey yapıştırıyor ve sokaklara salıyor. Yakın zamana kadar sokak köpekleri insanlara çok fazla bulaşmıyordu. Zaten sokak köpekleri mesela bir davar köpeği olsa insana falan gelir. Ama sokak köpeği insanlara gelmiyordu. Fakat son zamanlarda ne olduysa bu köpeklerin insanlara saldırması arttı. Bunun çok çeşitli sebeplerini söylüyorlar.
Sayıları da arttı herhalde.
Sayılarının artması, bu köylerden getirip azıtıyorlar biliyorsun. Sayılarının artması, bu ev köpeklerinin bir kısmının beslenmesi, bu sokak köpeklerine yem veriyorlar. Bunlar artık çöplerden bir şey bulup yeme kabiliyetini kaybetmiş durumdadır. Mesela kediler mama bekliyor artık. Yani çöplerdeki balık kılçıklarını, etli, onları yemiyor artık. Köpekler kemik falan yemiyor, mama bekliyorlar. Ciddi manada. Çöpün yanında duruyor, çöp dolu, belli. Onlar
karıştırmıyor.
Bakmıyor, karıştırmıyor. Bu enteresan. Yani şeyin kimyası değişti. Şimdi bu söyleyecektim yarım kaldı. Türk İslam kültüründe bu köpeklere karşı antipatinin arkasında ne var hikmet olarak? Şimdi derler ki, halk arasında şöyle bir kanaat vardır. Kedi nankör bir hayvandır, köpek ise sadık bir hayvandır. Elbette nankörlük kötü. Sadakat ise iyi bir vasıftır. Ama köpeğin sadakati makbul bir sadakat değil. Yani köpektir zevk alan sayyadı bir insafa hizmetten diyor Namık Kemal. Yani insafsız, yani kötüye yardım eden muhini zalimin ancak erbabı denaettir. Yani zalimlere ancak kötü insanlar yardımcı olur. Köpektir zevk alan hizmetten sayyada bir insafa hizmetten. İnsafsız avcıya köpek, çünkü kendisine yem verecek diye.
Yani aslında altındaki,
hayvan bundan mesul değil.
Tabii altındaki mantık ne olursa olsun iyi ya da kötü kendisine yemek veren herkese sadakatle hizmet eden köpek mi, yoksa sahibine bile gerektiğinde
eyvallah etmeyen
kedi mi?
İşte bu İslami kültürde makbul tutuluyor. Bilhassa tasavvufi kültürde. Yani kedinin eyvallahı yok sahibine.
Neden? Çünkü rızkın sahibinden gelmediğini
biliyor. Yani en azından bu onda bir insiyak olarak var. Fakat köpek böyle değil. Köpek yani sadakat iyidir de kötüye sadakat iyi midir?
Ama
yani
kötünün köpeğin onu
bilemez.
Açık,
hayır. Burada zaten kedinin ve köpeğin suçu yok. Burada muhakeme edilen, yargılanan bu vasıflardır. Yani insanlara aslında köpek dışlanarak insanlara, yani sizin iyi zannettiğiniz sadakat makbul bir şey değil.
Bu tasavvufi bir yaklaşım tasavvufi ama bir yaklaşım. Fiziki olarak yani bizim kedileri eve alıp köpeklerin salyasından ya da tüyündeki nemden bile uzak durmamızın emredilmesinin altında mutlaka başka sebepler var.
Başka sebepler de var. Yani bu çok çeşitli sebepler. Bununla alakalı kitaplar yazılmıştır. Yani yoksa her köpek kötü müdür? Yani Saint Bernard'lar yolda kalmış insanları buluyor. Ama köpekleri var. Şeyi hesaplıyorlar. Yeşil ışıkta ne kadar zamanda körün geçeceğini hesaplıyor, onlara yardımcı oluyorlar.
Ona göre o hızla yürütüyor.
Ternova var, yüzücü köpekler kurtaran insanları kurtarıyor. Yani
çoban köpekleri bizim kültürümüzde.
Zaten onlar çoban köpeği zaten malumunuz sevimli de bir köpek. Evet, korkunç bir köpektir ama yani işini gayet iyi yapar. Sonra yani bulldoglar var. Yani vaktiyle modaydı Avrupa'da. Ah, bu Avrupa'da az değil. Boğaları köpeklere parçalatırlardı. Öyle bir oyun vardı. O köpeklere bulldog derler, boğa köpeği. Yani böyle de bir kültür var dünyada. Ama mesela bir de bizim kültürümüzde, Şark kültüründe bir köpek var ki
çok meşhur.
Kur'an-ı Kerim'de övülmüş, hadis-i şeriflerle övülmüş, cennete gideceğine inanılan, yani edebiyatımızda yer tutmuş Kıtmir adında bir köpek var. Sonsuzluk kervanı arkanızda ben, ayağı seken uyuz köpek olayım Necip Fazıl diyor. Onu kastediyor. 6 tane genç Dakyanus, Diokletianus zamanında Tarsus'ta veya Efsus neresiyse o zaman. Efes diyorlar, Tarsus diyorlar, Afşin diyorlar, Amman diyorlar. Çok çeşitli rivayetler var. Bilmiyoruz buranın neresi olduğunu. Bu 6 tane genç Romalı. İsimleri de yani Titus, Marcellus falan ama biz onları Yemliha, Mislina, Mekselina, Mirnuş, Dabernuş, Şazenuş diye biliyoruz. İman ehli, iman ediyorlar. Putperestlikten uzak duruyorlar. Ve bu sebeple tazike uğradıkları için yapacakları tek şey var. Orayı terk etmek. Madem ki biz burada...
Eskiden öyleymiş.
Evet. Terk ediyorlar.
Kadın erkek.
Kavga etmiyorlar. Çünkü kavga edemezsiniz. Terk ediyor bu gençler. Ve çok zengin ailelerin, yani üst sınıf ailelerin çocukları. Yolda bir çobana rastlıyorlar. Kifas Tatius, Titus, yani Kefeşle Tayyus diye biz geçiyoruz. Ona rastlıyorlar. O da bunlara arkadaş oluyor. O da imanlı. Mağaraya kaçacaklar. Köpek de geliyor arkalarından. Diyorlar ki bu köpek bizi ele verir. Köpek dile geliyor. Ben de sizinle beraber olayım diye. Köpeğin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Kıtmir olduğu söyleniyor. Kıtmir hücre, çekirdek manasına gelen bir kelime. Kur'an-ı Kerim'de Kıtmir geçer ama köpeğin ismi olarak geçmez. Bu 7 genç, imanlı genç ve bir köpek bir mağaraya sığınıyorlar. Ve o mağarada 300 sene uyuyorlar. 300 sene sonra uyanıyorlar. Bakıyorlar ki her taraf iman ehli olmuş. İsa Aleyhisselam inananlarla dolmuş. Tekrar mağaraya girip uyumaya devam ediyorlar. Bu Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Ve kıyamete yakın bunların dirileceği ve Mehdi'ye ve İsa Aleyhisselam'a yardımcı olacakları anlatılıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir sure var bunlarla alakalı. Hiçbir şey yapmamışlar bu çocuklar. Mesela orada çok ibadet ederlerdi, çok oruç tutarlardı, çok namaz kılarlardı, çok sadaka verirlerdi diye övülmüyor bunlar. İnançlarını, imanlarını korumak için uzaklaştılar. Hı. Yapacakları tek şey buydu, bunu yaptılar. Kolay bir şey değil bu, söylemesi
tabii.
Kolay.
Tabii.
Her şeylerini bıraktılar. Bunun için övülüyorlar bunu. Onun için mesela derler ki savaşta, şeyde barış zamanında büyük hareket şeyler yapılır, manevralar yapılır. Askeri manevralar. Hiçbir kıymeti yok bunun. Savaşta 10 kişilik bir asker takımının bir faydalı işi bir savaşın neticesini değiştirir. Burada da bu 6 gencin ve onlara ilave 7 genç. İşte onların köpeği tarihe geçmiştir, Kıtmir. Tarihe geçmiştir, makbul bir hayvandır. Burada Kıtmir'in doğruya sadakati övülür. Yani doğru insanlara sadakati.
Yanında olduğu insanlar doğru olduğu övülür. İçin.
Binaenaleyh yani köpek aleyhtarlığı mutlak bir aleyhtarlık değil elbette. Tamamen realitenin, gerçekçiliğin neticesi olan bir hadisedir.
Bir de tabii bizim edebiyatımıza geçmiş meşhur köpekler var ve köpek üzerinden yapılan edebiyatlar var.
Edebiyatlar var. Yani bizim malumunuz bilhassa Tanzimat Devri Edebiyatı'nda gerek köpeklerin ve daha çok kedilerin çok yeri vardır. Çok yeri vardır. Köpek biraz negatif olmakla beraber, kedi biraz daha müspet olmakla beraber edebiyata geçmiş. Bu dünyada da böyledir. Dünya edebiyatında da böyledir. Mevzusu köpek olan çok sayıda roman, hikaye ve film vardır. Avrupalıların hayatında köpeğin biliyorsunuz çok daha mühim bir...
Genellikle de böyle romantik, böyle iç ısıtan hikayeler.
Tabii.
İşte köpek bir yere gidiyor, bırakılıyor, tekrar sahibini buluyor.
Tabii.
Ya da ayrılıyor da bir kampa gidiyorlar, bakıyorsunuz köpek
tabii
kaybolmuş.
Flanderlerin Köpeği diye bir çocuk romanı vardı mesela, hatırlıyorum. Sonra film de yapıldı. Orada da bir Saint Bernard cinsi çok sevimli bir köpek aileye devamlı yardım ediyor. Köpek aileden akıllı. Yani hep onları şeyden koruyor.
Tehlikelerden
koruyor. Şimdi meşhur Red Kit'in Rintintin'i. Yani şey olmakla beraber, aptal olmakla beraber, Tenten'in köpeği, Kaptan Swing'in Puiki, pire torbası olmakla beraber yine sevimli bir figür olarak
bir yan bir karakter olarak yer almış. Bizim de mesela Leyla ile Mecnun'da
Leyla, hatta o hikayeyi ben çok severim. Mecnun Leyla köpeklere yemek veriyor, yal veriyor. Yal derler. Yal köpek tabii hayatımızda çok. Yani sokak köpeği derler mesela, çok gezen insanlara. Köpeğe kemik mi atıyorsun derler mesela, verilen şeyi beğenmediği zaman. Yani köpeklin şeyler de çoktur. Tabirler de çoktur. Leyla'yı görmeye gidiyor. Leyla ona çıkmıyor, görünmüyor. Köpeklerin arasına girersem diyor, akşam nasıl olsa köpeklere yal vermek için çıkacak. Hakikaten çıkıyor. Köpekler bunu hırlıyorlar. Hırlamayın diyor. Ben de bu kapının köpeğiyim, sizin gibi diyor. Buna benzer bir hikaye daha var, onu da anlatayım sonra. Leyla çıkıyor. Köpeklerin yalını veriyor. Bakın bu da orada köpeklerle beraber. Yal tabağıyla suratına vuruyor. Ya burada da mı sen diyor. Leyla, Mecnun bundan çok memnun oluyor. Köpeklerden farklı muamele yaptı bana. Demek ki kalbinde ayrı bir
yerim var.
Çengeloğlu Tahir Paşa diye isim geliyor, emin değilim ama müteazzım, böyle biraz gururlu bir paşa. Bu gururu sebebiyle menkubiyete uğramış, padişahın gözünden düşmüş. Acaba ben padişahın lütfunu nasıl kazanırım diye tekrar uğraşırken padişahı görmek için fırsat kolluyor. Diyorlar ki padişah Maslak kasrına gitti, Sultan Abdülmecit. Maslak kasrına gitti. O da Maslak kasrına geliyor. Padişah o Maslak kasrının arkası korudur. Padişah oraya avlanmaya gelirdi. Sultan Abdülmecit veremliydi. Doktorlar Maslak'ta yaşamasını tavsiye ettiler. Uzun zaman orada yaşasın, hani vereme iyi gelsin. Biliyorsunuz verem hastalarını senatoryuma kaldırdı. Fakat ömrü vefa etmedi. Verem bütün ciğerlerini sarmıştı. Ve çok genç yaşta Sultan Abdülmecit vefat etti. O Maslak kasrı daha sonra Sultan Abdülhamit'in te geçti oğluna. O şehzadeliğinde hep orada oturdu. Padişah olana kadar. Sultan Abdülhamit tahttan indirdikten sonra da Maslak kasrı Sultan Abdülhamit'in hanımı Beyce Sultan'a ve oğlu Nurettin Efendi'ye tahsis edildi. Tahir Paşa padişahın Maslak kasrında olduğunu görünce içeri giriyor. Tabii tanıyorlar onu. Bir yerde padişahı bekliyor. Padişah gelsin de ona iltifat etsin diye. Padişah avlanmadan geliyor. Av köpekleri var yanında. Av köpekleri bunu görünce huysuzlarına buna havlıyorlar. O da onlarla beraber yere çöküyor. Diyor ki havlamayın. Arkadaşınızı tanımadınız mı? Ben de sizin efendinizin köpeğim diyor. Padişah diyor ki Tahir Paşa gibi birisinin böyle yapması büyük bir tevazudur. Ben onu affettim. Şöyleymiş, suçu da şu. Onu da hatırladım şimdi. Bakanlar Kurulu toplantısına en geç geliyor. Herkes ayağa kalksın diye. Millet de kalkıyor, eski terbiye. Ama artık milletin dikkatini çekiyor. Diyorlar ki Tahir Paşa geldiğinde ayağa kalkmayalım. Kararlaştı aralarında. Tahir Paşa gene aynı şekilde en geç toplantıya geliyor. Hiç kimse ayağa kalkmayınca kendisini oraya getiren odacıya diyor ki beni yanlış yere getirdin. Burası Bakanlar Kurulu değil diyor, çıkıyor. Padişah bunu duyunca bu ne kibir diyor ya. Herkes ayağa kalkmasını beklemek iyi bir şey değil. Herkese ayağa kalkmak bizim kültürümüzde vardır. Ama ayağa kalkıldığını istemek çok kötü bir şeydir. Çok kötü bir şeydir. Kim olursa olsun. Ondan dolayı gözden düşüyor. Köpeklere ben sizin arkadaşınızı tanımadınız mı? Ben de sizin efendinizin köpeğiyim deyince Sultan Abdülmecit yaltaklanmayı kabul edecek birisi değil ama
gururunun kırılmış olması.
Bu kadar gururun kırılması, bir de tabii af da bir şan, büyüklerin şanındandır. Tahir Paşa'yı affediyor. Yani köpek burada Tahir Paşa'yı kurtarıyor. Yani köpeğin olayım tabiri meşhurdur biliyorsunuz. Yani o kadar sana bağlıyım ki köpeğin olayım. Hatta kötüler için de köpeği derler. Filancanın köpeği. Yani onun emrinden çıkmaz. Düşük profilli insanlar için kullanılır.
Şiirlere de geçmiş, hicivlere de geçmiş.
Hicivlere de geçmiş. Yani evet. Köpek kelbi. Tahir Efendi bana kelp demiş. iltifatı bu sözde zahirdir. Maliki mezhebim zira itikadımca kelp tahirdir. Tahir temiz demek Arapça. Aynı zamanda Tahir Efendi'nin ismi.
Kelp tahir, tahirdir.
Kelp köpek demek. Kelbi akur, kuduz köpek demektir. Tahir Efendi bana kelp demiş, köpek demiş. Nefi söylüyor bunu. Heccav, meşhur Sultan 4. Murat Devri'nin dünya tarihinin en büyük hicib ustalarındandır Nefi.
Ve muazzam, sonu da hicible olmuş.
Muazzam güzel şiirleri vardır. Fakat işte demek ki yine bir psikolojik bozukluğu var.
Yine bir kibir var, kibir ama galiba. Var, sanatçı da biraz olmadan da olmuyor.
Olmuyor, galiba. Olmuyor. Evet, kendini beğenmemiş bir sanatçı kolay kolay yetiş maalesef. Bu da bir realite. Tahir Efendi bana kelp demiş, yani bana köpek demiş. İltifatı bu sözde zahirdir. Yani bu sözde altısı da iltifat ediyor. Maliki mezhebim zira. Maliki mezhebinde köpek Hanefi mezhebinden de daha hafiftir. Şafii en pistir. Hanefi, sonra Maliki gelir. Burada hem de vezne uysun diye Hanefi de diyebilirdi.
Ama orada hem sesteş kullanmış hem...
Evet. Maliki mezhebim zira itikadımca, inancıma göre kelp tahirdir. Yani köpek temizdir. Ama aynı zamanda Tahir Efendi.
Kelp tahirdir yani.
Kelp tahirdir. Evet. Bunu söylemiş. Bu Nefi'nin hicvidir. Zaten sizin de buyurduğunuz gibi Nefi sonunda uğradı dili belasına. Nefi evet. Uğradı dili belasına diye tarih düşmüşler. Padişah hicvetmiş. Padişah bunu çağırmış, iltifat etmiş. Demiş bak bir daha bu işi yapma. Vazgeç bu işten. İnsanlar üzülüyor, kırılıyor. Bu bizim dinimize de uygun değil. Tamam efendim, söz vermiş. Ondan sonra tekrar bir hiciv yazmış. Ve hicivi söylediği anda oraya yıldırım isabet etmiş. Bunun tabii uğursuzluğuna hükmetmişler. Ve Sultan Dördün madem ki bu işten vazgeçmiyor, bunu idam ettirin diye emir vermiş. Çünkü suçu tekrar eden kişiler en nihayet idam edilir. İşte Osmanlı hukukunda idam cezası yoktur. Ancak aynı suçu, mesela hırsızlık, devamlı yapıyorsa artık o ıslah olmamış demektir. İdamına hüküm vermiş. Kızlar ağası onu şeye götürürken idam şeyi demiş ki bir şey yaz.
Bir iki satır yaz.
Bir iki satır yaz demiş.
Özür.
Özür demiş. Ben götüreyim padişahı, seni affettireyim demiş. Neyse oturmuş harem ağası bir şey yazarken mürekkep damlamış. Teriniz damladı demiş şeye. Siyah ya.
Evet.
Kapatmış şeyi kızlar ağası. Bostancıbaşı'ya teslim etmiş ya. Sonra ana kadar.
Sonra ana kadar şansı varken yine
varken de vazgeçmemiş. Şimdi Tahirül Mevlevi vardı. Mevlevi Şeyhi, edebiyatçı. Onun da bu Nef'inin şiirine bir naziresi vardır. Onu da söyleyelim. Zehri hicvi cihana neşredenin zebanı bir şek, zebanı ef'idir. Tahir olmaz kelp ancak nev'i beşere, nef'i vardır. Öyleyse nef'idir. Zehri hicvi cihana neşredenin, yani hiciv zehrini dünyaya yayanın zebanı bir şek, dili şüphesiz zebanı ef'idir. Yılan zehri dilidir. Çünkü hiciv yılan nasıl zehir saçıyorsa. Tahir olmaz kelp. Yani temiz olmaz köpek. Ancak nevi beşere, insan cinsine nef'i vardır, menfaati vardır. Nef menfaat demek. Öyleyse nef'idir. Şairin adı nef'i ya. Öyleyse menfaatlidir yani.
O da başka bir şey yapmış. O da başka bir hiciv.
O da başka bir hicivle buna cevap vermiş.
Yani aslında hicivin kötü olduğunu anlatırken
bile hiciv yapıyorsun. Evet.
Efendim çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere.